Ayrım 3.
Ne terbiyesiz adamsınız siz. Nezaketle bir soru sordum size. Kendinizi ne sanıyorsunuz? Kaba yaratık. Dilsiz misiniz yoksa? Öteki susuyordu. Özür dileyeceksiniz benden. Mut Caddesi yerin dibine batsın. Herkesten öğrenebilirim nerede olduğunu. Ama siz özür dileyeceksiniz benden, işittiniz mi? Kendisine soru yöneltilen kişi işitmezden gelmiş. Bu yüzden dinleyicinin gözündeki değeri daha da yükselmişti. Sizi polise şikayet edeceğim. Benim kim olduğumu biliyor musun iskelet kılıklı herif? Bir de kültürlü insan olacaksınız. Şu halinize bakın bir defa. Giysilerinizi eskiciden mi aldınız? Görünüşe bakılırsa öyle olmalı, eskiciden. Kolunuzun altında tuttuğunuz da nedir öyle? Ama durun hele, göstereceğim ben size terbiyesizliğin ne demek olduğunu. Siz gidin de denize atın kendinizi. Ne olduğunuzu bilmek ister misiniz? Bu sözlerden sonra birisi Kien'i adam akıllı sert bir şekilde dürttü. Sonra çantasına yapışıp çekiştirmeye başladı. Özgücünü çok aşan sert bir devinimle kitaplarını bu yabancı pençelerden kurtaran Kien yine sert bir devinimle sağa döndü. Şimdiye dek çantasına yöneltmiş olduğu bakışları kendisine öfkeyle bakan kısa boylu ve şişman bir adama rastladı. Adam kaba herif, kaba herif, kaba herif diye bağırmaktaydı. Hep susan, öfkelendiğinde bile dilini tutmayı başaran kişilikli insansa Kien'den, yani kendisinden başkası değildi. Elini kolunu sallayarak konuşmakta olan bu bilgisiz yaratığa gayet sakin şekilde arkasını döndü. Şu bıçak gibi davranışıyla adamın gevezeliğini ortalık yerinden kesivermişti. Kibarlığı birkaç saniye içerisinde edepsizliğe dönüşüveren bir terbiyesiz şişko ne denli çabalarsa çabalasın sövmeleriyle kışkırtamazdı onu. Yine de Kien ne olur ne olmaz diye düşünerek her zamankinden daha hızlı adımlarla geçti karşıya. İnsan yanında kitap taşıdı mı birisi iletişip kakışmaktan elden geldiğince sakınmalıydı. Kien de yanında hep kitap taşırdı. Dahası öyle her gelip geçenin budalalığına karşılık vermek gibisinden bir zorunluluk yoktu ki. Durmaksızın konuşarak sonunda kendini dağıtmak bir bilim adamının karşısında dikilebilecek en büyük tehlikeydi. Kien düşüncelerini söz yerine yazıyla dile getirmekten hoşlanırdı. Bildiği doğu dillerinin sayısı bir düzineyi aşıyordu. Birkaç batı dilini ana dili gibi öğrenmesi içinse çaba harcamasına bile gerek olmamıştı. Hiçbir ulusun edebiyatına yabancı değildi. Özdeyişler içerisinde düşünür, düşündüklerini uzun uzadıya aklının süzgecinden geçirip sonra eksiksiz bölümlerle kağıda dökerdi. Sayısız metin ancak onun çalışmalarının sonucunda yeniden okunabilir hale gelmişti. Yüzyıllarca önceden kalma Çin, Hint ve Japon el yazma metinlerinin zarar görmüş ya da iyice bozulmuş bölümlerinin yerine yeni düzenlemeler bulmakta hiç güçlük çekmezdi. Böylesi metinler üzerinde çalışan başkaları, bu niteliğinden dolayı Kien'e gıpta ederlerken o neredeyse kafasını dolduran bilgi bolluğuyla savaşmak zorunluluğunu duyumsamaktaydı. Çalışırken aşırı titizliğin bile sınırlarını zorlayan bir dikkat harcar, sorunu aylarca bütün yönleriyle kafasında tartar, bunu ağır ağır bıkkına değin sürdürür, kendi düşüncelerini en sert ölçülere vururdu. Bir harfin, bir sözcüğün ya da bütün bir cümlenin artık hiç kimsenin eleştirel saldırısını uğrayamayacak kadar sağlamlık kazandığına kesin kes güvenmeksizin son sözünü açıklamazdı. O güne değin yayımladığı sayısı az fakat her biri başka yüzlercesi için denek taşı olmuş bilimsel çalışmaları ona zamanın en büyük sinoloğu ününü kazandırmıştı. Meslektaşları bu çalışmaları bütün ayrıntılarıyla neredeyse ezbere bilirlerdi. Onun kaleme aldığı açımlayıcı bir cümle daha mürekkebi kurumadan içerdiği konu açısından kesinlik kazanır, artık herkes için bağlayıcı bir nitelik edinirdi. Tartışmalı sorunlarda en son yetki olarak Kien'e başvurulurdu. Kendi bilim dalına komşu alanlarda da en büyük ve tek yetki sayılmaktaydı. Kendilerine mektupla karşılık vermek yoluyla onurlandırdığı kişilerin sayısı çok azdı. Ne ki bu yoldan onurlandırılmak üzere seçilmiş kişi, Kien'den aldığı tek bir mektupla artık kendisine yıllar boyu yetecek çalışma geleceği elde ederdi. Öte yandan bu çalışmaların sonuçları malzemeyi vermiş olanın kafasında çok önceden biçim kazanır kesinleşirdi. Kien kimseyle kişisel ilişkiler kurmazdı. Geri çevirirdi çağrıları. Bir doğu filolojisi kürsüsü mü boşaldı? İlk kez ona önerilirdi söz konusu kürsü. O da bu öneriyi böyle şeyleri ne denli boş ve aşağı gördüğünü belli eden bir incelikle geri çevirirdi. Gerekçe diye doğuştan iyi bir konuşmacı olmayışını ileri sürerdi. Karşılığında para aldığı takdirde işinin verdiği zevki yitirecekti. Nacizane fikrine göre orta öğretimde ders vermekle görevlendirilmiş ve yaratıcılık yeteneğinden yoksun kişiler üniversite kürsülerinin başına getirilmeli, böylelikle gerçek bilim adamlarının kendilerini tümüyle yaratıcı çalışmalara adayabilmeleri sağlanmalıydı. Doğrusu ortalama bir iner bulmak konusunda sıkıntı çekildiği söylenemezdi. Kendisi üniversitede ders verecek olsa, öğrencilerden pek çok şey bekleyecek, bu da onların sayılarının gitgide azalmasına yol açacaktı. Büyük bir olasılıkla tek bir aday bile başarı kazanamayacaktı sınavlarda. Kiye'nin bütün amacı karşısındaki bu genç ve henüz olgunlaşmamış kişileri, 30 yaşına gelene dek sonunda ister usançtan, ister akıllarını azıcık başlarına topladıklarından dolayı, artık bir şeyler öğrenene, başlangıçta kıt da olsa kimi bilgileri edinene dek sınavlarda döndürmek olacaktı. Zeka düzeyleri inceden inceye sınanarak üniversiteye alınan öğrencilerin fakültelerin sınıflarını doldurması, Kiye'nin gözünde düşündürücü, en azından yararsız bir uygulamaydı. En ağır sınavlardan geçirilecek seçilmiş 10 öğrenci, kendi aralarında bir başlarına kalma olanağı tanındığında hiç kuşkusuz üniversitenin o alışılmış tipleri olan ve bira içmekten başka bir şey bilmeyen 100 kişinin arasına karıştıklarında gösterecekleri başarının birkaç katını elde edeceklerdi. Kiye'nin kaygıları son kerte ciddi, kaynağını bir ilke sorununda bulan nedenlere dayanıyordu. Bundan dolayı profesörler kuruluna kendisini hiç de onurlandırmamakla birlikte herhalde onurlandırması amacıyla ileri sürülmüş bu öneri hakkında bir daha konuşmamalarını rica ederdi. O kadar bol laf ebeliği yapılan kongrelerde en ilginç kişilerden biriydi Kiye'n. Zamanlarının büyük çoğunluğunda sessiz, ürkek ve uzağa görebilmek yetisinden yoksun farelere tıpatıp benzer bir yaşam sürdürenler, 2-3 yılda bir geldikleri bu kongrelerde ansızın sığındıkları kalıpların dışına çıkarlardı. Yerlere yapışarak birbirlerini selamlayıp o münasebetsiz kafalarını bir araya getirirler, ağızlarında bomboş sözler geveledikten sonra çölenlerde de beceriksiz hareketlerle birbirlerinin onuruna kadeh kaldırırlardı. Benliklerinin en derin noktacığına dek duygulanırlar, sevinçten coşarak bilimin bayrağını dikerler, nedenli yüksek amaçlar uğrunda didindiklerini vurgulayarak bilimsel ereklerini dile getirirler, sonra da aynı anda bütün dillerde artık yineleyip dururlardı. Oysa bu andı ant içmeseler de nasılsa tutacaklardı. Verilen aralarda bahse tutuşurlardı. Kiye'n bu kez gerçekten gelecek miydi acaba? Ondan bu denli çok söz edişlerinin nedeni salt ünlü bir meslektaşlar oluşundan dolayı değildi. Kiye'nin davranışları aynı zamanda meraklarını kamçılamaktaydı. Hiçbir zaman ürünün etkilerini biçmeye kalkmayışı, genç oluşuna karşı hiç kuşku yok ki, çok sıcak bir ilgiyle karşılanacağı kongre ve şölenlerden, şöyle böyle 10 yıldan beri uzakta kalmakta direnmesi, her seferinde üstelik önemli bir konferans vereceğini bildirmişken, kongre günü gelip çattığında bilimsel bildirisinin, kendisi yerine bir başkası tarafından, fakat kendi el yazısı notlarından okunması meslektaşlarının değerlendirişinde bir erteleme oyunundan başka bir şey değildi. Nasıl olsa bir gün, kim bilir belki de bugün, birdenbire ortaya çıkacak o kadar uzun süre uzakta kalması nedeniyle büsbütün artacak olan gösterileri gerçekte ne ve kim olduğunun bilincindeki kişilerin görkemli tutum içerisinde ve olup bitenleri çok doğal karşılayarak kabullendikten sonra yine alkışlar arasında seçileceği kongre başkanlığı makamına geçip oturacaktı. Zaten yokluğunda bile bu makamı kendine özgü bir biçimde sahipti ve ondan başkasının sahip olması da düşünülemezdi. Gel gelelim bunları tasarlayıp duranlar hep yanılırlardı. Kiye'n her seferinde olduğu gibi o günde gelmez geleceğini ileri sürenler giriştikleri bahsi yitirirlerdi. Kiye'n gelmeyeceğini son anda bildirirdi. Kongre üyelerinden zorunlu ayrıcalık tanıdığı birine gönderdiği el yazılarını, dış görünüşte katılamamaktan duyduğu üzüntüyü bildiren, gerçekte ise gizli alaylarla dolu notlar eleştirirdi. Eğlendirici nitelikteki söyleşilerden yana çok zengin olan programda ciddi çalışmalar içinde yer ayrılmışsa ki çoğunun yararını göz önünde tuttuğundan böyle bir olasılığın gerçekleşmesini kesinlikle önerme yanlısı değildi. 2 yıllık bir çalışmanın ürünü şu küçük raporunun da kongreye sunulmasını rica ederdi. Araştırmalarından elde ettiği yeni ve şaşırtıcı sonuçları ortaya atmayı böyle zamanlara saklardı. Sonra da bu sonuçların ortaya dökülmesinin yarattığı etkiyi, bu konuda açılan tartışmaları uzaktan kuşkuyla, bütün ayrıntılarına, farklarına dikkat ederek sanki bir metni inceden inceye gözden geçirip yanlışlarını irdeliyormuşçasına izlerdi. Kongre üyeleri ise onun tarafından aşağı görülmeyi hep kabullenirlerdi. 100 üyeden 80'i kayıtsız şartsız onun görüşlerini paylaşırdı. Kiye'nin bilime yaptığı hizmetlere paha biçmek olanaksızdı. Herkes onu uzun bir yaşam bağışlaması için Tanrı'ya yakarmaktaydı. Ölümü gerçekten de büyük bir sarsıntı olurdu birçoklar için. Yüzünün imgesi onunla daha genç yaşlardayken karşılaşma olanağı bulmuş olanların belleğinden hemen hemen silinmiş gibiydi artık. Bu yüzden ikide bir de mektup yazıp fotoğrafını isterlerdi binbir ricayla. Ona gelince elinde hiç fotoğrafı bulunmadığını, çektirmeyi de hiç düşünmediğini yazardı karşılık olarak. Her iki söylediği de gerçekti. Öte yandan kimi başka istekler konusunda her türlü kolaylığı göstermeye gönülden razıydı. 30 yaşındayken dile getirdiği tek maddelik bir vasiyetname ile kafatasını tüm içindekilerle birlikte bir beyin araştırmaları enstitüsüne bırakmıştı. Attığı bu adımın gerekçesi olarak gerçekten olağanüstü bir nitelik taşıyan belleğinin belki özel kafa yapısıyla belki de beyninin normalden daha ağır oluşuyla açıklanabilmesi olasılıkların getireceği yararları ileri sürmüştü. Gerçi böyle yazmıştı enstitünün müdürüne, bir süreden beri gittikçe yaygınlaşan kanının tersine bellek ile dehanın eş anlamlı kavramlar olduğunu inanmıyordu. Zaten kendisi de bir deha olmaktan çok uzaktı. Ama öte yandan karşısındaki nürküntü verecek kadar güçlü olan belleğinin bilimsel çalışmaları sırasında ne denli işine yaradığını yatsımak da bilimsel anlayışla bağdaştırılmayacak bir davranış olurdu. Kafasının içindekinci bir kitaplık taşımaktaydı ve bu üzerinde pek fazla konuşulduğunu işittiği kendi gerçek kitaplığı kadar zengin ve güvenilir nitelikteydi. Örnekse bir kez masasının başına geçti mi en ince bilgi ayrıntılarına değin indiği makale taslakları kotarmaya koyulur, bunu gerçekleştirirken de salt kafasının içindeki kitaplıktan yararlanırdı. Gerçi alıntılarını kaynaklara ilişkin açıklamalarını her olasılığa karşı daha sonra kitapların asıllarıyla karşılaştırırdı. Ama bunu yalnızca böylesi bir davranışı bilim ciddiyetinin gereğinden saydığı için yapardı. Belleğinin herhangi bir yanılgıya düştüğünü bugüne dek anımsamıyordu. Düşleri bile öteki insanlarınkinden farklı olarak eni konu seçik görüntülerle biçimlenirdi. Biçimden, renkten ve boyuttan yoksun görüntüler o güne dek gördüğü düşlere bütün bütüne aykırı düşmekteydi. Dünyayı tersine çevirme olanağına sahip gece onun karşısına dikildi miydi bu olanağını yitiriyordu. Düşlerinde kulağına gelen sesler gerçek kaynağıyla olan bağlantısını kuruyor, yaptığı konuşmalar mantık sınırının ötesine geçmiyor, kısacası her şey gerçeklikteki yaşamında içerdiği anlamı herhangi bir değişime uğramaksızın düşlerinde de sürdürüyordu. En ince ayrıntıları bile kapan belleğiyle açık seçik görüntülerle biçimlenmiş düşler arasında var olduğu söylenen ilişkinin niteliğini araştırmak, Kiye'nin çalışma alanının dışında kalan bir konuydu. Kendisi sadece alçak gönüllülüğü tabii ki elden bırakmaksızın dikkatleri bu konuya çekmekle yetiniyor, şu mektubu eklemek hakkını kendi kendisine tanıdığı kişiliğine ilişkin verilerin bir haddini bilmezlik belirtisi ya da boş gevezelikler sayılmamasını özellikle rica ediyordu. Kiyen özgeçmişini dile getirebilecek ve çekingen, konuşmaktan ürken, her türlü burun büyüklüğünden uzak yaratılışını simgeleyecek birkaç olayı daha kafasında canlandırdı. Ama bunun bir yararını göremedi. Hem önce kendisine yolu sorup sonra da söven o edepsiz, küstah adama duyduğu öfke gitgide artırıyordu şiddetini. Sonunda yalnız kendisinin işitebileceği bir fısıltıyla başka çarem kalmadı diyerek bir kapı girintisine yürüdü, çevresine bakındı. Gözleyen yoktu, evet. Ve cebinden ince uzun bir not defteri çıkardı. Defterin kapağında büyük, köşeli harflerle şu sözcük yazılıydı. Budalalıklar. Kiye'nin bakışları önce bu sözcük üzerinde durdu. Sonra sayfaları çevirdi. Defterin yarısından fazlası doluydu. Unutmak istediği her şeyi buraya geçirirdi. Önce tarihi, saati ve mekanı yazmak işe başlar. Bu verileri insanları ne denli budala olduklarını gözler önüne seren yeni bir olayın dile getirilmesi izlerdi. Her olayın sonuna da bir başka özdeyiş eklerdi. Derlediği budalalıklar bir daha asla açılıp okunmazdı. Defterin kapağına şöyle bir göz atması yetip artardı. İleriki yıllarda bunları bir sinoloğun gezintilerinden izlenimler başlığı altında yayımlamayı düşünüyordu. Ucu iyice sivriltilmiş bir kurşun kalem çıkarıp ilk boş sayfaya yazmaya koyuldu. 23 Eylül saat 7.45. Mut Caddesi'nde karşıma çıkan biri benden Mut Caddesi'nin nerede olduğunu sordu. Onu utandırmamak için sustum. Ama o davranışımı aldırmaksızın aynı soruyu birkaç kez dinledi. Hali tavrı nazikti. Birdenbire caddenin adını gösteren tabelaya takıldı gözü. Budalalığını kavramıştı. Ama tası tarağı toplayıp derhal oradan uzaklaşacağı yerde ki ben onun yerinde olsaydım tek saniye duraksamadan böyle yapardım. Kendini ölçüsüz bir öfke nöbetinin pençesine bıraktı ve bana en kaba biçimde sövdü. Eğer onu korumaya kalkışmasaydım kendimi bu üzücü sahneden kurtarmış olacaktım. Şimdi hangimiz daha budala sayılırız? İşte şu son cümlesiyle kendi yanlış adımlarını da görmezlikten gelmediğini tanıtlamış oluyordu. Herkese olduğu gibi kendine karşı da acımasızdı. İçi hafiflemiş olarak defteri cebine soktu ve söven adamı artık unuttu. Yazı yazarken düzeni bozulmuştu kitaplarının. Yerlerine itti. Vardığı ilk köşede karşısına çıkan bir kurt köpeğinden ürktü. Köpek hızlı ve güvenli adımlarla kalabalığın ortasında kendine yol açmaktaydı. Ardından da tasmasına bağlı kayışın ucunu sıkı sıkıya elinde tutan kör bir adamı sürüklüyordu. Adamın sakatlığı köpeğin yanı sıra sağ elindeki beyaz bastonundan da anlaşılıyordu. Köre ayıracak zamanları olmayan en ivecen kişileri bile hayranlıkla dolup taşan bakışlarını bir kez olsun bu hayvana yöneltmeden edemiyorlardı. Köpek ise sabrını hiç yitirmeksizin burnuyla kalabalığı yarmaya devam ediyordu. Güzel, güçlü kuvvetli bir hayvan olduğundan çevredekiler seve seve yol veriyorlardı. Kör adam ansızın şapkasını başından çıkararak bastonuyla birlikte ileriye doğru uzattı. Köpeğimin kemiği için azıcık para diye dilendi. Bu sözlerin ağzından çıkmasıyla birlikte şapkanın içine bozuk paralar yağmur gibi yağmaya başladı. Kısa sürede körle köpeğinin çevresine toplananlar cadde trafiğinin aksamasına yol açmışlardı. Neyse ki olayın geçtiği köşede trafiği yöneten bir polis yoktu. Kian dilenciyi daha yakından gözden geçirmek istedi. Adam giyim kuşamının yoksul görünmesine belli bir özen göstermişti. Bununla birlikte yüzü kültürlü bir insan olduğu izlenimini bırakıyordu. Gözlerinin çevresindeki kasları hiç durmaksızın oynatışı, göz kırpıyor, kaşlarını yukarı kaldırıyor, alnını buruşturuyordu. Yüzünden Kian'ın içine kurt düştü ve adama bir düzenbaz gözüyle bakmaya karar verdi. Tam o ara ortaya çıkan 12 yaşlarında bir erkek çocuğu heyecanla köpeği yana itti ve şapkanın içine ağır bir düğme attı. Düğme şapkadaki bozuk paralara çarpınca bir altın sikkeninkine benzer bir ses çıkarmıştı. Kian yüreğinin acıyla burkulduğunu hissetti. Çocuğu saçlarından yakaladı ve saçlara yapışmış elini kullanamayacağından çocuğun başına çantasını indirdi. Kör bir insanı kandırmaya utanmıyor musun diye bağırdı. Aynı anda çantanın içinde kitapların bulunduğunu anımsadıysa da şişten geçmişti. Dehşete kapıldı. Kitaplarını böylesine bilerek tehlikeye attığı hiç olmamıştı. Çocuk ağlayarak kaçtı. Kian öfkesinden sıyrılıp yine acıma duygusunun sıradan ve daha az gerilimli düzeyine dönebilmek amacıyla bozuk parasının tümünü kör adamın şapkasına boşalttı. Çevrede bulunanlar başlarını salladılar, yüksek sesle bu davranışı ne denli onayladıklarını belirttiler. Oysa Kian'ın gözünde şimdiki davranışı bir öncekine oranla daha önemsiz, üstelik de korkakçaydı. Bu arada köpek sahibini yine ardı sıra sürüklemeye koyulmuştu. Birkaç saniye sonra olay yerinde bir polis belirdiğinde adamla köpeği çoktan uzaklaşmışlardı. Bu sahneyi gördükten sonra Kian günün birinde kör olma tehlikesiyle karşılaşırsa yaşamına kendi eliyle son vermeye ant içti. Ne zaman gözleri görmeyen birine rastlasa buz gibi bir korkunun yüreğini kapladığını duyumsardı. Dilsizleri severdi, sağırları, kötürümleri, öteki sakatları umursamazdı. Körlere gelince onu adam akıllı tedirgin ederlerdi. Böylelerinin yaşamlarında neden son vermediklerini doğrusu bir türlü anlayamazdı. Körlere özgü kabartma yazıyı bilseler bile çok sınırlıydı yine de okuma olanakları. İsa'dan önce 3. yüzyılda yaşamış olan İskenderiyeli kitaplık yöneticisi Eratosthenes'i anımsadı. Bilimin her dalında yetki kabul edilen bu adam yarım milyona aşkın el yazısı roluya bakmakla yükümlüydü. 80 yaşına geldiğinde korkunç bir gerçekliğin farkına varmıştı. Gözleri artık görevlerini gereğince yerine getiremiyordu. Gerçi henüz görme gücünü bütünüyle yitirmemişti ama artık hiç okuyamıyordu. Onun yerinde başka biri olsa bütün bütününe kör olmayı beklerdi. Eratosthenes'e gelince kitaplarından ayrılmak zorunda kalışını yeterince körlük saydı. Arkadaşları ve öğrencileri yanlarında kalması için yalvardılar. Buna karşılık o bir bilge kişinin olgunluğuyla gülümsedi. Kendi istenciyle yemeden içmeden kesildi ve birkaç gün içinde ölüp gitti. Kitaplığında yalnızca 25 bin cilt bulunan küçücük Kian de günü geldiğinde bu büyük adamın izinden gitmekten bir an bile çekinmeyecekti. Evine kadarki yolun geriye kalanını daha hızlı adımlarla yürüdü. Saat herhalde 8'e gelmiş olmalıydı. Her gün 8'de başlardı çalışmaya. Geç kalmak kalbini sıkıştırırdı sanki. Eve doğru giderken gizliden gizliye gözlerini sınıyordu. Şimdilik görme yetisinde hiçbir şey yoktu ve herhangi bir tehlike söz konusu değildi. Kitaplığı Ehlil Caddesi'ndeki 24 numaralı yapının 4. ve en üst katındaydı. Zaire'nin kapısını açılması adam akıllı zor 3 ayrı kilitle güvenlik altına almıştı. Kapıyı açtı. Yalnızca bir giysi dolabının durduğu holü geçip çalışma odasına girdi. Çantasını dikkatle bir sandalyeye bıraktı. Sonra iç içe 4 geniş ve yüksek tavanlı odadan oluşan kitaplığında bir aşağı bir yukarı birkaç kez gidip geldi. Bütün duvarlar tavana dek kitaplarla kaplıydı. Bakışlarını usul usul kitaplar boyunca kaldırdı. Tavana pencereler açılmıştı. Yukarıdan gelen ışık Kien için bir övünç kaynağıydı. Dört bir yandaki kat pencereleri ev sahibiyle uzun uzadıya sürmüş çekişmelerden sonra yıllar önce örülmüştü. Böylelikle Kien her odada yeni duvarlar ve kitaplar için daha fazla yer kazanmıştı. Ayrıca ışığın yukarıdan gelmesini ve bütün kitap raflarını da aynı ölçüde aydınlatmasını sağlayacak bir düzeni daha uygun, kitaplarıyla öz varlığı arasındaki ilişki açısından daha yakışık alır bulmuştu. Yanlardaki pencerelerin örülmesiyle şeytana uyup caddede olup bitenlere bakmak, ne yazık ki zaman yetiminden başka bir şeye yaramayan bu kötü huy, söylentiye inanılırsa doğuştan vardı insanoğlunun içinde, olanaksızlaşmıştı. Her gün masasının başına oturmadan önce bu akıllı davranışına ve bu davranışının doğurduğu olumlu sonuçlara şükrederdi. Yaşamının en büyük isteğini bu olumlu davranışı sayesinde gerçekleştirebilmiş, zengin, düzenli, her yanı kapalı, içinde kendisini ciddi düşüncelerden alıkoyabilecek hiçbir eşyanın ya da insanın bulunmadığı bir kitaplığa kavuşmuştu. Birinci odayı çalışma odası olarak kullanıyordu. Odanın olanca eşyası kocaman ve eski bir yazı masasıyla biri bu masanın arkasına, biri de karşısına rastlayan köşede duran iki sandalyeden ibaretti. Ayrıca bir de daracık divanı vardı ki Kien yalnızca geceleri yatak yerine kullandığından bunu hep görmezlikten gelmeyi yeğlerdi. Taşınabilir bir merdiven duvara dayalı dururdu. Divandan çok daha büyük bir önem taşıyan bu merdiven bütün gün boyunca bir odadan ötekine getirilip götürülürdü. Geriye kalan üç odanın boşluğunu tek bir sandalye bile bozmuyordu. Ne şurada ne burada kitap raflarının alacalı bulacalı tek düzeliğini kesecek bir masa, dolap ya da soba vardı. Bütün döşemeyi kaplayan güzel, ağır halılar, ardına kadar açık duran kapılardan süzülerek dört odayı büyük bir salon halinde birleştiren göz tırmalayıcı loşluğa sıcak bir hava vermekteydi. Dimdik ve sert adımlarla yürürdü. Halıların üstünden geçerken adımlarını daha sert basardı. Adımlarının en küçük bir yankı bile uyandırmaması hoşuna giderdi. Zaten kitaplığında bir filin ayak seslerinin duyulması bile olanaksızdı. Bundan ötürü Kien'in gözünde halıların değeri çok yüksekti. Çevresine bakınıp kitaplarının bir saat önceki düzenini koruduğuna emin oldu. Sonra çantasının içindekileri boşaltmaya başladı. Odaya girdiği zaman çantasını yazı masasının önündeki sandalyeye bırakırdı. Bunu yapmazsa çantayı unutup çalışmaya koyulabilirdi. Çünkü saat 8'i vurduğu anda içinde önüne geçilmez bir çalışma tutkusu uyanırdı. Merdivenin yardımıyla ciltleri raflardaki yerlerine yerleştirdi. Çok dikkat etmesine karşın son cildi bu sırada artık acele etmeye başlamıştı. Erişmek için merdivene gerek duymadığı üçüncü raftan aşağı düşürdü. Bu en sevdiği kitabı olan Monk Tise'nin yapıtıydı. Aptal diye azarladı kendini. Barbar, cahil adam. Sonra kitabı büyük bir özen ve sevecenlikle yerden kaldırıp hızlı adımlarla kapıya yöneldi. Ama daha kapıya vurmazdan önce aklına önemli bir şey geldi. Dönüp karşı duvara dayalı duran merdiveni elinden geldiğince ağır ağır kazağının olduğu yere itti. Monk Tise'yi iki eliyle tutup merdivenin dibine, halının üstüne bıraktı. Şimdi artık kapıya gidebilirdi. Kapıyı açtıktan sonra dışarı seslendi. En iyi toz bezini getirin lütfen. Kısa bir süre sonra eve bakan kadın aralık duran kapıya vurdu. Kien karşılık vermedi. Kadın başını yavaşça aralıktan uzatarak sordu. Bir şey mi oldu? Hayır, bezi verin bana. Kadın onun sesinde bir yakınma havası sezinlemişti. Oysa Kien bunu karşısındakine belli etmek istememişti. Ama kadın işi burada bırakmayacak denli meraklıydı. İçtenlikle rica ederim profesör diyerek odaya girdi ve bir bakışta olup biteni anladı. Adeta kayarcasına yerde duran kitaba doğru gitti. Halıya kadar uzanan mavi, kolalı eteğinin altından ayakları görünmüyordu. Başı yana doğru eğikti. Kulakları geniş, yassı ve iki yana yelken gibi açıktı. Sağ kulağı başının eğikliği yüzünden omzuna değdiğinden ve kısmen de omzu tarafından örtüldüğünden sol kulak daha büyük görünüyordu. Yürürken ve konuşurken sürekli başını sallardı. Bu arada omuzları da başına eşlik ederdi. Kadın eğildi, kitabı kaldırdı ve üstünü toz beziyle belki 10 kez sildi. Kien kadın kitabı kaldırırken ondan önce davranmaya yeltenmedi. Kibarlık gösterilerinden nefret ederdi. Kadının yanında durup işini gereği gibi yapıp yapmadığına baktı. Kadın, işinize karışmak gibi olmasın ama merdivenin üst basamağında çalışırken böyle kazalar kolaylıkla başa gelebilir dedi. Sonra kitabı yeniden parlatılmış bir tabak gibi Kien'e uzattı. Aslında canı şu anda çok gevezelik etmek istiyordu. Fakat bu isteğine erişemedi. Kien kısaca teşekkür ederim deyip arkasını döndü. Kadın da durumu anlayıp odadan çıkmaya davrandı. Elini tam tokmağa götürmüştü ki Kien birdenbire ona döndü ve düzmece bir gülümsemeyle sordu. Böyle konuştuğunuza göre bu tür kazalar herhalde başınıza birkaç kez geldi.